Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşıyoruz. Allah'ın izniyle Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bu programda daha ziyade kurbanla ilgili soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a soracağız ve kendisinden cevapları istirham edeceğiz. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle: hangi hayvanların kurban edilebileceği Kur'an-ı Kerim'de geçiyor?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah kurban ibadetini Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildiriyor, haber veriyor. Kurbanın bir ibadet olarak nasıl yapılacağını, hangi hayvanlardan yapılacağını, bunların detaylarını da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bildiriyor. Kurban ibadeti ağırlıklı olarak haçla beraber gündemine geliyor Müslümanların. Çünkü biliyorsunuz üç tür haç ibadeti var. Bunların iki tanesinde kurban kesmek gerekiyor. Ümre ve haç beraber aynı haç mevsiminde yerine getirildiğinin şükranesi olarak bizler bir kurban kesiyoruz. Haçta kesilen kurbanlara hediye kurbanı deniliyor. Kurban bayramında kestiğimiz kurbanlara ise uduhiye deniliyor. Yani kurban bayramı münasebetiyle kesilen hayvanlar. Kurban bayramı münasebetiyle veya haç münasebetiyle kesilen hayvanların kurban olma yönünde benzerlikleri bulunmakta. Yani kurban olacak olan hayvanlar büyükbaş hayvanlardan ve küçükbaş hayvanlardan olmak üzere iki statüde kurban hayvanı söz konusu. Büyükbaş hayvan sığır ve deveden olabiliyor. Küçükbaş hayvan da koyun, keçi kurban olarak Allah'a takdim edilebiliyor. Bunların yaşları ile ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bilgi veriyor. Küçükbaş hayvanların bir yaşını doldurmuş olmaları, sığır cinsinden olan hayvanların iki yaşını bitirmiş olmaları, üçüncü yaşlarına basmış olmaları, efendim deve kurban edilecekse onun da beş yaşını bitirmiş olması gerekiyor. Bu yaş meselesi çok önemli bir mesele. Bize dinimiz bir takım ibadetleri belli şartlarla yapmamızı emrediyor. Kurban ibadeti de öncelikli olarak bilmek gerekiyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haç münasebetiyle de kurban kesmiş. Efendim kurban bayramı münasebetiyle de kurban kesmiş. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanı sıra sahabe-i kiram efendilerimiz de kurban kesmişler. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim bize açık olarak şunu söylüyor: peygamber ne yaptıysa siz de onu yapın. Peygambere itaat edin, peygamberin yolundan gidin. Peygamberin size yasakladığı şeylerden de uzak durun. Bu yönüyle bakıldığında kurban ibadeti de Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bırakılmış olan açıklaması, beyanı, Peygamber Efendimiz'e bırakılmış olan bir ibadet olması hüviyetiyle aslı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Nitekim kurbanın etleri Allah'a ulaşmaz diyor. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Kurbanın ne eti, ne kemiği, ne şuyu, ne buyu ancak ve ancak sizin takvanız Allah'a ulaşır buyuruyor. Binaenaleyh kesilen kurbandan Allah için olma özelliği başta aranması gereken özelliktir. Bu yönüyle memleketimizde elhamdülillah kurban ibadeti kesintisiz olarak devam etmiştir. Ancak bazı ibadetlerin kesildiği, yer yer zayıfladığı görülmekle beraber kurban ibadeti aynı akıbete uğramamıştır. İnsanlar belli yerlerde, belli bölgelerde efendim bir miktar zenginlikleri varsa kurban kesmeyi bir mecburiyet olarak görmüşlerdir. Bunun bugünkü devamı olarak Belki komşular ne der, ayıp olur mu olmaz mı, kimse kesmiyor, biz de kesmesek işte şöyle olur böyle olur diye insanlar bir takım saiklerle kurban kesmeye yeltenmiş olabilirler. Bu noktada niyetlerimizi tasih etmemiz, düzeltmemiz gerekir. Kurban Allah için yapılan bir ibadettir. Çünkü Allah bize kurban kesmeyi emrettiği için biz kurban kesiyoruz. Biliyorsunuz zaman zaman hocalarımız da söylüyor, biz de söylüyoruz. Kurban anlamında ilk kurban İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i rüyasında kurban etmesiyle başlayan bir hadiseye binaen söz konusu edilmektedir. Cenab-ı Allah bir koç göndermiş ve o koçu kurban etmesini, bir zebhin azim, büyük bir koç göndermiş ve o koçu İsmail'in yerine kurban etmesini istemiştir. Öncelikle teslimiyeti sınanan, yani Allah'ın emirlerine karşı ne kadar teslim olabilecek diye sınanan İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam bu imtihanı geçince Cenab-ı Allah İsmail'in yerine bir koç kurban edilmesini emrediyor. Biz ona büyük bir kurbanı kesmesini emrettik diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde. Binaenaleyh kurbanın aslı ve Müslümanların kurbanı kesmeleri Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçiyor. Nitekim Kevser suresini de inna atainakel kevser fasalli li rabbike vanhar. Biz sana Kevser'i verdik. Sen artık namaz kıl ve kurban kes. Vanhar kelimesini alimlerimiz, müfessirlerimiz çoğunlukla kurban kes olarak anlamışlar. Şimdi böyle olunca da Kur'an-ı Kerim bazen doğrudan bazen dolaylı olarak bu kurban işaretine işaret etmiş oluyor. Belki şunu söylemeye çalışmış olabilir kardeşimiz. Yani madem bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, o zaman niye herkes kurban kesmiyor? Veya bu eğer Kur'an-ı Kerim'de geçmiyorsa niye o zaman kurban kesme üzerine bu kadar ısrar söz konusu? Bu tür meseleler, fıkhi teferruat ile ilgili meseleler bizim tabiri caizse boyumuzu aşan meselelerdir. Biz işin özünü öğreniriz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kurban kesmiş mi? Kesmiş. Ümmetinden imkanı olanların, zenginliği olanların kurban kesmesini emretmiş mi? Emretmiş. Biz de bu Kur'an-ı Kerim'i, bu kurbanı bu yönüyle keseriz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize Hazreti Peygamber'e uymayı emrediyor. Hazreti Peygamber de bize kurban kesmeyi emrediyor.
Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim, şimdi ikinci sorumuz şöyle. Hacca gidenler kurbanlarını niçin Mekke'de kesiyorlar?
Güzel bir soru sormuş kardeşimiz. Çünkü hac Mekke'de yapılıyor.
Hani belki şunu mu demek istedi? Dönüşlerinde evlerinde veyahut da vekalet verip memleketlerinde mi kestirebilirler mi tarzında öyle bir...
Şimdi kurban ibadetinin bir takım şartları söz konusu. Kurban kimlere farz olur veya vacip olur? Kurban mukim olan, yani yolcu olmayan kimselere ve zengin olan kimselere vaciptir Hanefi mezhebinde. Binaenaleyh hacda olan kişi mukim olmadığı için, yani evinde olmadığı için yolcu hükmündedir. Ona kurban bayramında kesilen kurban vacip olmaz. Tıpkı Türkiye'de bayram günlerinde ikametinde bulunmayan, yolcu olan, misafir olan bir kimsenin kurban kesme mükellefi olmadığı gibi hac münasebetiyle de efendim ikamet mevkiinden, ülkesinden, vatanından uzakta olan bir kimsenin hac münasebetiyle kesilen kurban hariç ama bir de memleketinde kurban günleri münasebetiyle efendim kurban bayramı günleri münasebetiyle kurban kesmesi gerekmiyor. Biliyorsunuz hac ibadetinin bir parçası da haçta kurban kesilmesidir. Bu kurbanın özel bir adı vardır, hediye denilen. Yani Türkçemize hediye olarak tercüme edebileceğimiz, gerçi hediye kelimesi de Arapça bir kelimedir. Bu kurbanlar da asıl olan kişinin memleketinden efendim haç münasebetiyle kesmek üzere kurbanlığını yanında götürmesi ve orada Cenab-ı Allah'a hediye etmesidir. Ama bugünkü şartlarda eskiden belki kafilelerle gidildiğinde insanların davarlarını, koyunlarını yanlarında götürmeleri, kervanla onları yanlarına katmaları mümkündü. Ama bugünkü şartlarda efendim işte uçakla, otobüsle, gemiyle, vapurla filan gidilirken yanlarında bu hayvanlarını almaları sıkıntılı bir iş olur. Bundan dolayı genellikle oradaki hayvanları haccın efendim belli bir menasikinden sonra Mina bölgesinde şeytanı taşladıktan sonra, ilk taşı büyük şeytana attıktan sonra Mina bölgesine geçiliyor ve orada eğer kurbanı gerektiren bir haç ifa edilmişse o zaman kurban kesmek gerekiyor. Buna biz hedi kurbanı diyoruz. Haç Mekke'de olduğu için, Mekke civarında olduğu için de bu kurbanın orada kesilmesi gerekiyor. Hikmetlerini soracak olursa kardeşimiz, yani hikmet ayrı, illet ayrı biliyorsunuz. Yani illet ne demek? İllet, efendim Allah bunu emretti, emrettiği için yapılması lazım bunun. Hikmetine gelince Allah bunu niçin emretti? Biliyorsunuz haç mevsimi insanların akın akın Mekke-i Mükerreme'ye koşup geldikleri, Allah'ın evini ziyaret ettikleri, tavaf ettikleri, Safa ile Merve arasında sa'y ettikleri, Arafat'ta vakfeye durdukları, efendim bugünün sayılarıyla milyonlarca insanın bir araya geldiği bir mevsim. Bunlar yiyecekler, içecekler. Dolayısıyla kurban münasebetiyle eski zamanlarda kurban etlerini yiyip bunlarla efendim güçleniyorlardı. Belki de birçok yerlerden gelen kimseler kurban vesilesiyle et görebiliyorlardı. Şimdi gerçi orada o etleri kesmek, sonra da alıp tekrar otellere vesairelere filan götürmek, bunlar çok zahmetli işler haline geldi. Ama yine işin ruhu devam ediyor. Bugün İslam İşbirliği Teşkilatı bu işi deruhte etmiş durumda. Orada bu hayvanlar mezbahalarda kesiliyorlar ve soğutucu araçlarla, tırlarla o bölgeden dünyanın farklı bölgelerine dağıtılmak üzere işleme tabi tutuluyorlar. Böylelikle kurbanda kesilen hayvanlar da ümmeti Muhammed'in fakirlerine, dertlerine derman olacak şekilde ulaştırılıyor. Bundan dolayı Mekke'de bu hayvanların kesilmesi çok tabii bir şey, çok doğal bir şey. Nitekim insan bir büyüğünü ziyarete giderken la teşbih yanında bir hediye götürür imkanı nispetinde. Haç da bir ziyarettir. Cenab-ı Allah'ın beytini ziyarettir. Efendim bir takım önemli yerlerin ziyaret edilmesidir. Oraya giderken de eli boş gidilmez. Kurban götürebilen kurban götürür. Kim götürür kurbanı? O da işte belli haç türlerini yapanlar yanlarında kurban götürürler veya Mekke'de bir kurbanlık satın alırlar. Orada onu kestirirler.
Evet, Allah razı olsun. Efendim şimdi umre yapanların kesmesi gereken bir kurban var mıdır diye soruluyor.
Şimdi hac ibadeti, umre ibadeti, tabi bunlar çok ince ibadetlerdir, çok nitelikli ibadetlerdir. Hem hac ibadetinde hem umre ibadetinde bir nevi ahiret provası vardır. Yani insanın bu dünyadan kendini soyutlayıp farklı bir aleme intikal etmesi. Onun için bu iki ibadette de normal elbiselerimizi çıkartıp erkekler iki parça efendim dikişsiz kumaşa sarılırlar. Bunlardan alttan olanına izar, yukarıdan sarılanına da rida denilir. Böylelikle iki beyaz olması faziletlidir, uygun olandır, sünnette olandır. İki parça beyaz havluya sarılmış olarak ibadetlerini yaparlar. Bu işte dünya hayatından çıkışı, kefenlenmeyi ifade eder. Ondan sonra da yani biz buna ihrama girmek veya ihram giymek adını veriyoruz. İhramlı olan kimse normal zamanlarda yapması normal olan işleri ihramlı iken yapamaz. İhram kelimesi zaten adı üstünde. Efendim haram kılmak demek. Bu iki ibadette de hem haçta hem umrede İnsan bir takım fiilleri, bir takım eylemleri kendisine haram kılmaktadır. Yani bu ibadetlere başlamakla bu fiilleri yapmamayı taahhüt etmektedir. Çünkü bir tür ölüm provası burada söz konusudur. Ahirete irtihal etmiş bir insanın havası vardır. Nasıl biz öldükten sonra bir kimsenin saçlarını kesmeyiz, tırnaklarını kesmeyiz, vücudundan bir şey kopartmayız. Böylelikle iki parça ihrama bürünmüş olan bir kimse de bunlara dikkat eder. Saçından, başından, sakalından bir şey koparmamaya, vücudundan bir kıl kesmemeye dikkat eder. Efendim yine aynı şekilde tırnak kesmez. Yine aynı şekilde ölmüş olan bir kimse kokulanmak, süslenmek gibi eylemlerle ilgilenmediği için bu ihramlı olan kimse de koku sürünmek vesaire türünden dünyevilere ait olan, yani dünyada yaşayanlara ait olan işlerden uzak durur. Bunları niçin anlatıyorum? Şu noktaya gelmek için anlatıyorum Basri Hocam. Eğer bu yasaklardan bir kısmını ihlal ederse bir kimse, onun dem, yani bir kurban kesmesi gerekir. Buna biz ceza kurbanı diyoruz, dinleyicilerimizin daha rahat anlayabilmeleri için. Binaenaleyh ümrede kurban var mıdır? Eğer ümredeki şahıs ihram yasaklarından belli başlı bazı yasakları işlemiş olursa, efendim ihram kaidelerini ihlal ederse, çiğnerse, o zaman kurban kesmesi gerekir. Bu yönüyle ümre ibadetinde bir ceza olarak kurban vardır. Ama ümresini sağlam bir şekilde yapan bir kimsenin efendim bir kurban kesmesi gerekmez. Biz daha doğrusu hac ibadetinde kurbanı, haccın bir parçası olacak şekilde kurbanı, Cenab-ı Allah'ın bize hem haccı hem de ümreyi bir hac mevsiminde beraber yapma imkanı verdiği için Allah'a bir şükür olarak, bir teşekkür olarak kesmekteyiz. Şöyle ki biliyorsunuz üç türlü haccımız var. Bunlardan bir tanesi kıran haccıdır. Kıran haccı hem ümre hem haccın beraber birbirine geçmiş bir şekilde ifa edilmesini ifade ediyor. Böylelikle hem ümreyi hem de haccı yapmaya muvaffak olduğu için kişi Allah'a teşekkür sadedinde Kurban Bayramı günü tıraş olduktan sonra ihramdan bir nevi çıkmış olur. Ondan sonra kurbanını keser. Efendim tıraş, özür dilerim yanlış söyledim. Şeytanı taşladıktan sonra efendim kurbanını keser. Ondan sonra da ihramdan çıkar. Hatta bunu şöyle kodlamışlardır. Baş, taş, baş, tıraş. Yani önce taşını atar büyük şeytana. İlk gün biliyorsunuz Müzdelife vakfesinden sonra Mina'ya gidilir. Orada büyük şeytan taşlanır. Ondan sonra Mina'da kurban yerlerine geçilir veya vekaletle kurban yerlerinde hacıların kurbanları kesilir. Taş, şeytana attığımız taş, baş, kestiğimiz kurban, ondan sonra da tıraş, yani ihramdan çıkma gelir. Böylelikle kişi ihramdan çıkmış olur. Bu tam ihramdan çıkış değildir tabii. Çünkü yine bir kısım ihram yasakları devam etmektedir. Ama normal kıyafetlerimizi giyeriz. Hasılı kelam, kıran haccında hem ümreyi hem haccı beraber yaptığımız için bir teşekkür olarak kurban keseriz. Temettü haccında da yine önce ümre yapıyoruz. Ümreyi yaptıktan sonra ihramdan çıkıyoruz. Normal bir ümre nasıl yapılıyorsa yapılıyoruz. Tıraş oluyoruz, ihramdan çıkıyoruz. Ondan sonra sivil kıyafetlerimizle, normal kıyafetlerimizle Mekke-i Mükerreme'de kaldığımız kadar kalıyoruz. Efendim, Zilhicce'nin 8. günü geldiğinde tekrar hac için ihrama giriyoruz. Otellerimizde, kaldığımız yerlerde, Mekke-i Mükerreme'de ihrama giriyoruz. Ondan sonra Arafat Vakfesi, Müzdelife Vakfesi ve peşinden işte malumunuz olduğu üzere şeytan taşlama geliyor. Yine burada da aynı mevsimde, yani birbirine yakın günlerde hem ümreyi hem de haccı yapabilme imkanını lütfettiği için Cenab-ı Allah biz bir kurban kesiyoruz. Ancak ifrat haccı yapanlar, Yani sadece hac yapanlar. Hac günleri geldiğinde Türkiye'den efendim çıkmış yola, ister evinde ihramını giymiş, ister havaalanında, ister uçakta mikat mahalline ulaştığında giymiş ve Mekke-i Mükerreme'ye ihramlı olarak gelmiş bir kimse ifrat haccına niyet etmiş. Sadece ifrat haccı yapar. Yani tek hac yapar. Mekkelilerin de zaten yapabilecekleri hac türü ifrat haccıdır. Bu haccı yapan kimse kurban kesme mükellefi değildir. Ama kurban kesmek isterse kesebilir. Buna mani bir durum söz konusu değil. Bundan dolayı biz hacla umreyi beraber yapmanın bir şükranesi olarak kurban kesiyoruz. Sadece umre yapan veya sadece hac yapan kimsenin kurban kesmesi gerekmez.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, kurbanla ilgili ikinci sorumuz şöyle. Kurban kestirecek kişinin saç kestirmemesi gerektiğine dair rivayetler sahih midir?
Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurban kesecek olan kişiler kurbanlarını satın aldıktan sonra veya kurbanlık olarak hayvanlarını ayırdıktan sonra o hayvanın herhangi bir şeyinden istifade etmek doğru değildir. Çünkü o hayvan artık Allah'a kurban olarak adanmıştır. Ve tırnağı tırnağımıza, saçı saçımıza mukabil olmak üzere ahirette karşılığını göreceğimiz bir ibadet olarak bu dünyada onu Allah adına kesiyoruz. Binaenaleyh bu dönem içerisinde, yani burada tabii kurbanın satın alınmış veya eğer köylü ise, hayvanları olan bir kimse ise kurbanı kurbanlık olarak ayırdıktan sonra, kurbanlık olarak ayrıldıktan sonra işte şu benim kurbanlığım da diyebilir. Veya işte Anadolu'da olduğu gibi süsleyip püsleyebilir de hayvanını. Böylelikle artık o kurban sıradan bir hayvan olmaktan çıkmış, bir ibadetin öznesi haline gelmiştir. Bu noktada bize de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müstahap olarak, bir tavsiye olarak, efendim tırnaklarınızı kesmeyin, sakızcanızı tıraş etmeyin. Yani o kurbanla beraber, o kurbandan akan her bir damlayla beraber sizin de azalarınız efendim cehennemden inşallah azat olacak. Binaenaleyh o bütünlüğü bozmayın maline. Alimlerimiz böyle anlamışlar, böyle ifade etmişler, bir tavsiye. Ama birinin saçı sakalı birbirine karışmış, efendim tırnakları uzamış veya işte tıraş edilmesi gereken bölgelerde temizlik yapılması gerekiyor ise, bu hadise binaen yok Hazreti Peygamber'in böyle bir hadisi var diyemez. Niye? Çünkü temizlik yapmak, temiz olmak dinimizin en temel emirlerindendir. Ve özellikle de vücut temizliği, cuma namazı, bayram namazı gibi efendim toplu ibadetlerin yapılacağı yerlere giderken çok daha büyük bir önem arz etmekte. Buralarda çünkü insanlar dar alanlarda kalabalık bir şekilde oturuyorlar ve böyle bir durumda da insanların kokularıyla ve hoş olmayan manzaralarla diğerlerini rahatsız etmesi doğru değil. Binaenaleyh eğer böyle bir ters bir durum yoksa, yani kurbanlığını satın almadan önce veya kurban olarak ayırmadan önce temizliğini yapar, her türlü ihtiyacını görür. Ondan sonra efendim dikkat eder tırnaklarını kesmemeye, birkaç gün efendim saçından başından bir şey almamaya dikkat eder. Ama özellikle de günümüzde işte vekaletle kurban kesilen yerlerde genelde bayram sabahı hayvanlar alındığından, tespit edildiğinden, işte ben bir organizasyona girdim ama hangi hayvanın benim adıma veya benim hissem hangi hayvanda bilmiyorum, o bayram sabahı belli oluyor. Bu gibi durumlarda bayram sabahı bu tür önem arz etmektedir. Yoksa işte bugünden kurban bayramına 15 gün var, 15 gün tıraş olmayayım, tırnaklarımı kesmeyeyim türünden bir uygulama değil. Bu birkaç günlük belki olabilecek o kurban ibadetiyle hemhal olmanın, o psikolojiye girmenin, bir ön hazırlık yapmanın gereği olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere tavsiyesi. Evet, bu hadis kitaplarımızda geçiyor ama buradaki hüküm, alimlerimizin bu hadisi şeriften çıkarttıkları durum, bunun bir farz veya vacip olduğu yönünde değil, müstehap bir davranış olduğu yönündedir. Yapabilen, dediğim gibi, başka türlü bir şeye yol açmayacaksa bunu yapabilir.
Efendim, diğer bir soru, üçüncü soru kurbanla ilgili. İlk kez kurban kesecek kimse kurbanını bağışlayabilir mi?
İlk kez kesen de, son kez kesen de kurbanını bağışlayabilir efendim. Çünkü kurbanda asıl olan mesele Allah adına o hayvanın kesilmesi, kanın akıtılması meselesidir. Dolayısıyla önemli olan, vacip olan taraf, yapmamız gereken taraf kurbanın kesilmesidir. Ondan sonra etinin efendim nasıl dağıtılacağı meselesi bir müstehap olarak karşımıza çıkıyor. Burada da efendim dinimizin bize tavsiyesi etin üçe ayrılması, üçte birinin çoluk çocukla beraber özel olarak yenilmesi, üçte birinin akrabalarla beraber münasebetlerde yenilmesi, üçte birinin de fakir fukaraya efendim dağıtılması şeklinde. Ama özel durumların olduğu yerlerde bu iş değişir. Söz gelimi bir insan ancak kurbandan kurbana et görebiliyordur. Bundan dolayı etin tamamını da çoluk çocuğuna kullanmak üzere ayırabilir. Eskiden tabii eti saklamak bir problemdi. Şimdi çeşitli usullerle saklama imkanı oluyorsa saklayabilir. Binaenaleyh sen niye eti dağıtmadın, niye sakladın, günah işledin diye bir şey söz konusu olmaz. Yine bu ibadetine de bir eksiklik bulaşmış, bir zedelenme olmuş olmaz. Aynı şekilde tamamını da dağıtabilir. Efendim hayvanını kesti ama evinde, barkında eti saklayabilecek bir yeri yok veya ihtiyacı yok. Kendisi et tüketmiyor, çocuklar et tüketmiyorlar. Veya her zaman zaten kasaptan aldığı için özel olarak böyle kurban bayramını bekleme gibi bir durum söz konusu değil. Bakıyor etrafında insanların ihtiyaçları var. Hepsini dağıtıyor. Burada da ya sen niye kurban etinden yemedin, kurban etinden yemen gerekiyordu, kurban kestin etinden yemezsen bu senin kurbanın kabul olmaz denilmez. Dolayısıyla hayvanın kesilmesi önemlidir. Önemli olan kısmı tamamlandıktan sonra geriye kalan kısmı işin teferruat kısmıdır. Burada da eğer kendisi muhtaç bir durumda ise efendim etini ona göre değerlendirir. Yok ete ihtiyacı olmayan, zaten kendisi et tüketemeyen, aile et tüketemeyen bir durumda ise o zaman etini bağışlar. Ama doğru olan o etin de tadına bakmak, yani bir kısmını ayırmak. Bu illa üçte bir olacak demek de değil. Bir kısmını kenarda ayırabilir, bir kısmını dağıtır. Dolayısıyla bir kısmını da kavurur, pişirir, gelenle gidenle beraber yer. Önemli olan kısmı burada şunu bilmek. Cenab-ı Allah'a ne kestiğimiz hayvanların eti, kemiği ne de kanları ulaşıyor. Bizim bu ibadeti yaparkenki takvalı duruşumuz, ibadet hassasiyetimiz, bunu bir ibadet niyetiyle yapmamızdır. Dolayısıyla bunun ibadet boyutunu gözden kaçırmamak lazım. Olayı bir et bayramına dönüştürmek doğru değildir. Efendim tamamen ete karşı da ya kardeşim, yani öyle gördük ettik de yapıyoruz, yoksa etinde filan değilim diye de böyle kurban etine karşı da bir isteksizlik duymak da doğru değildir. Binaenaleyh usul erkana göre bu durumu değerlendirir. Ama eğer Türkiye'de kesme imkanı yok, Avrupa'da kesme imkanı yok, bu gibi durumlarda olan kardeşlerimiz zaten kurbanlarını yurt dışında fakirlikle mücadele edilen bölgelerdeki Müslümanlara dağıtılmak üzere gönderiyorlar. Öyle de yapabilir. Binaenaleyh ilk kurbanı olması, üçüncü, beşinci olması, son kurbanı olması arasında bir fark yok. Ama şunu hep söylüyoruz, büyüklerimizden de böyle duyduk, işittik. Efendim, insan kurban bayramında kurban ibadetini kendisi ve ailesi yaşamalı. Binaenaleyh biraz elleri kanlanmalı, üstü başı böyle kurban telaşıyla kirlenmeli tabiri caizse. Dolayısıyla bir kurban psikolojisini ailecek yaşamaya gayret etmeliyiz. Cenab-ı Allah kestiğimiz kurbanları, keseceğimiz kurbanları kabul eylesin.
Amin, amin hocam. Devam ediyoruz kurban sorularıyla ilgili. Efendim, kurbanını kasaba kestiren kimse, kasabın yerine besmele çekse olur mu?
Şimdi tabii az önce de söylemeye çalıştık. Asıl olan bu ibadetin herkesin bizatihi kendisi tarafından yapılmasıdır. Eğer biz beceremiyorsak, işte kimi ihtiyarlıktan, kimi sizin dediğiniz gibi gençlikten dolayı beceremiyor. Bu durumda bu işi yapabilen, üstesinden gelebilen kişilere vekalet veriyoruz. Vekalet verdiğimiz kişi artık bizim adımıza o kesim işlemini yapıyor. Efendim, kesmeyi yapan kimse besmeleyi onun çekmesi gerekir. Fakat tabii özellikle de her gün kurban kesmeyen, her gün hayvan kesmeyen kimseler bu kurban kesme işi böyle olağan dışı bir iş olduğu için heyecanlanabiliyorlar, unutabiliyorlar, bazı şeyleri kaçırabiliyorlar. Bu heyecandan dolayı adam besmeleyi çekmeyi unutmuş. Kasıtlı bir davranış yok. Din dışı, din düşmanlığı gibi bir hastalık yok ise kesende, bu durumda hayvanın kurban olmasında bir problem olmaz. Ama eğer besmeleye karşı bir hassasiyeti varsa, yani dindarlığa karşı
alerjisi varsa,
işte bazıları bakıyoruz bir takım devletimizin büyük kurumlarıyla yurt dışına kurban kesme için gidiyorlar. Kimi gözlemci olarak gidiyor, kimi bizatihi işin sürecin takipçisi olarak gidiyor. Bakıyorsunuz ki adam kurbanı bir hayvan katliamı olarak görüyor. Ben diyor bu tür şeylere karşıyım diyor. Olur mu ya diyor, yani sen ibadet edeceksin diye diyor, hayvan kesmenin ne alemi var diyor. Binaenaleyh eğer hayvanı kesecek olan kişi de bu zihniyette ise, dinle, imanla alakası olmayan bir kimse ise, sizin besmele çekmeniz, hatta bütün cemaatin tekbirler eşliğinde besmele çekmeleri o hayvanı murdar olmaktan çıkartmaz. Onun için hayvanı kimin kestiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Boğazlayan kişinin, yani bıçağı çeken kişinin Müslüman olması, efendim kurban hassasiyetine sahip besmele çeken, besmele çekebilen biri olmasına dikkat etmek lazım. Ondan sonra hayvanın etinin parçalanması, efendim derisinin yüzülmesi meselesinde başkaları da çalışabilir. Artık ondan sonrası teknik bir konu haline gelir. Ama o hayvanı kurban yapan, ibadet anlamını ona yükleyen besmeleyle çekilmesidir. Binaenaleyh bunu zaten herkesin kendisinin yapması gerekiyordu. Kendisi yapamıyor, vekalet veriyor, bir başkasına yaptırıyor. O başkası da aynı hassasiyetle bu ibadeti yerine getirmeli, besmeleyi çekmeli. Eğer besmeleye karşı alerjisi olan biri ise bu tür insanlarla bu işi yapmak doğru değil. Binaenaleyh hem bunlardan uzak durmak lazım, hem de hayvanları, kurbanları bunlardan uzak tutmak gerekir.
Efendim, şimdi diğer bir sorumuz şöyle, beşinci soru. Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, bir kişinin kurbanlık olarak satın aldığı hayvana daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?
Şimdi bir kişi hayvanı kendisi kesmek üzere almışsa, İşte mesela bir koyun kurban olarak bu Kurban Bayramı'nda keseceksiniz. Koyun fiyatları 5 bine de var, 50 bine de var, 500 bine de var koyun. Cüssesine göre, kestiğiniz yere göre efendim fiyat değişiyor. Fakat siz bir tane koç buldunuz, 40 bin liraya anlaştınız. Dolayısıyla o anlaştığınız hayvan sizin kurbanınız oldu. Bütün her şeyiyle kurbanınız oldu. Sonra biri geldi, size 50 bin lira teklif etti. Ben bunu buna satayım da gideyim başka bir hayvan alayım. 40 bin liraya olur, 30 bin liraya olur. Bunu yapamazsınız. Çünkü o hayvan artık işaretlenmiş, nişanesi konulmuş, nişanlanmış yani o hayvan. O kurban olarak alınmış. Kurban olarak alınan hayvanın artık bir daha değiştirilmesi söz konusu değil. Ama 40 bin liraya almışsınız koçu. Peşinden birileri gelmiş, çok beğenmiş. Kıramamışsınız insanları. Onlara satmışsınız. İşte 50 bin liraya satmışsınız diyelim. O 10 bin lira da veya işte yeni kurbanınızı 30 bin liraya aldınız. Geriye 20 bin lira birinci kurbandan artan bir bedel oldu. O 20 bin lira da sizin malınız olmaz artık. Onu fakir fukaraya efendim tasadduk etmeniz, vermeniz gerekir. Çünkü kurban bir ibadet. Bu ibadette herhangi bir kurban olabilecek hayvanı seçme imkanınız var. Veya bir kurbana, 7 hisse girilen bir kurbana girme imkanınız var. Ama bir kere girdikten sonra artık o hayvan taayyün etmiş teknik ifadesiyle, yani onun bizatihi aynını kendini kesme mecburiyeti hasıl olmuştur. O Allah için ayrılmıştır. Allah için ayrılan hayvanı da tekrar ticarete konu yapıp onun üzerinden kar etmek olmaz. Şimdi aynı şekilde bir sığır diyelim.
Evet.
Bu sığırı 5 kişi aldınız. Büyükbaş bir hayvan aldınız. Kurban olma şartlarını tutan bir hayvan aldınız. Ona göre de 5 kişi girdiniz. Biraz daha göreceli olarak küçük bir hayvan aldınız. Şartları tutuyor ama kilo olarak daha düşük kilolu bir hayvan aldınız. Fakat derken bir yakınınız efendim kalktı geldi size dedi ki efendim beni de buraya dahil edin dedi. Burada sıkıntı var. Çünkü o hayvan 5 kişi namına alınmış bir hayvan. O 5 kişi namına tescillenmiş. Böyle olunca artık onun değiştirilmesi, üzerinde tasarruf yapılması doğru değil. İlla bir tasarruf yapmak gerekirse o zaman o bedellerin de yine az önce söylediğimiz gibi efendim tasadduk edilmesi gerekir. Şu kadar var ki siz 7 kişi bir büyükbaşa niyet etmişsiniz. Hayvanı alalım, sonra sayıyı tamamlarız diye düşünmüşsünüz. Binaenaleyh burada hayvan alınırken eğer bir kişi almış olabilir, iki kişi, üç kişi almış olabilir. Genelde bu tür şeylerde bir iki kişi ön ayak olur. Bu kimse gitmiş hayvanı tespit etmiş, efendim kaporasını vermiş veya tamamını ödemiş, hayvanı almış. Ama alırken hayvanın 7'de bir hissesi kendi namına kesilmek üzere almış. Geri kalan 6 hisseyi eğer birilerini bulabilirse ona dahil etmek üzere almış. Böyle olduğunda geri kalan hisseleri başkalarıyla paylaşabilir. Ama 5 kişi adına, 4 kişi adına biliyorsunuz en fazla 7 kişi adına büyükbaş hayvan kesilebilir. Binaenaleyh bunun anlamı 6 kişi de olabilir, 5 kişi de olabilir. Bazı ailelerde bakıyorum ben 5 kardeşler bir büyükbaş hayvan alıyorlar ve 5'e bölüyorlar. Veya bir ailede herkesin efendim imkanı var. Efendim zenginliği var. Çünkü kurban kesmeyi gerektirecek olan zenginlik çok nitelikli bir zenginlik değil. Yani kenarda 400-500 bin lirası olan veya kenarda olmasa da o kadar kenarda kullanmadığı eşyası olan. Mesela zekatta öyle değil. Zekatta nitelikli bir zenginlik aranıyor. Ama kurbanda öyle değil. Adam kullanmadığı eşyaları var. Bunların da değeri eğer nisap miktarı dediğimiz miktara ulaşıyorsa o da kurban açısından bir zenginlik doğurur ve kurbanın kesilmesi bir mecburiyet haline gelir. Bir evde işte 4 kişi 5 kişi böyle kurban kesebilecek zenginlikte imkanları olan kimseler bunlar da bir büyükbaşa 4 kişi girebilirler. Niye? Çünkü eğer kitaplarımız diyor ki aynı kazanda kaynayacaksa diyor 4 kişi 5 kişi ama aynı evi kullanıyorlar, aynı mutfağı kullanıyorlar. Bir ailenin bireyleri bunu böyle 7 hisse titiz bir şekilde ayırmaya gerek yok. Ama eğer farklı mutfaklara dağılacaksa, farklı hanelere dağılacaksa o zaman bu etin taksimatının da bir ibadet hassasiyetiyle, titizliğiyle yapılması gerekir. Her şeyinin 7 parçaya ayrılması lazımdır. Her şeyi derken tabii yani mesela derisidir, işte kellesidir, sakatattır. Bunları genelde özellikle de şehirde olanlar alsam nasıl değerlendireceğim diyor. Bu tür değerlendirilmeye tabi olmayanlar israf edilmemek kaydıyla birilerine, garip kurabaya, fakirlere tasadduk edilmek kaydıyla taksimata girmeyebilir. Ama diğer ettir, kemiktir vesaire bunların çok titiz bir şekilde 7'ye bölünerek taksimata girmesi gerekir.
Evet, bu bıraktığınız yerden devam edelim. Diyor ki 6. soruda kişi kestiği kurbanın etini satabilir mi?
İşte o ticareti yapamaz. Çünkü az önce söylediklerimizden de anlaşılır ki kurban bir ibadettir. Binaenaleyh bu ibadet her şeyiyle Allah rızası için yapılır. Burada ibadeti sadece hayvanın kanını akıtmak olarak görmek, boğazını kesmek olarak görmek yanlıştır. Efendim ben gideyim bir kasapla anlaşayım. Zaten kasap günde 100 tane koyun kesiyor veya 100 tane büyükbaş hayvan kesiyor. Bir tanesini keserken işte Ahmet Hamdi'nin kurbanı olarak Allah rızası için kesiyorum desin. Ona 5 lira 10 lira vereyim. Benim ismim okunarak hayvan kesildiği için kurbanım yerine geldi. Böyle bir mantık olmaz. Binaenaleyh evet o kestiğimiz kurbanın etinden yiyebiliriz. Tamamını da yiyebiliriz. Ama satamayız. Dolayısıyla bu etin ticarete konu edilmesi doğru olmaz. Fakat ben bu eti efendim götürdüm, komşuma verdim. Artık komşum onun üzerinde istediği tasarrufu yapabilir. Yani bu et kurban eti diye satıma konu edilmez, mübadeleye, değişime konu edilmez demek değil. Bu kurbanı kesen kimse, bu kurbanın hiçbir şeyinden maddi bir istifade yapamaz. İşte kurban aldım, kurbanın mesela öyle gittiğimde duymuştum, çok da hayret etmiştim. Moğolistan'da hayvanın bu ondan işte tıbbi ip yapılıyor. Bağırsakları kendinden daha kıymetli. Yani sırf bağırsağını almak ve o bağırsaktan da tıbbi ip yapmak için. Çünkü o ameliyatlarda kullanılıyor ve kendi kendini imha ediyor. Yani çözülüyor, dağılıyor, gidiyor. Binaenaleyh mesela böyle bir yerde veya işte başka bir sebeple hayvanı kesti de onun böbreğini efendim şuyunu buyunu sattı. Bu kurban ibadet olmaktan çıkar. Hiçbir şeyini satamaz. Eğer bir karşılığı varsa, ekonomik bir değeri varsa efendim bu değeri fakir fukaraya tasadduk eder. Ama söz gelimi siz hayvanınızı kestiniz. İşte büyük bir alan tayin ediyor belediyeler. Orada hayvanlar kesiliyor ve bir takım hayır kurumları, cemiyetleri de oralarda bulunuyorlar. Efendim hem hayvanın derisini hem de sakatatını topluyorlar. Siz gittiniz bir hayır kurumuna, efendim Kızılay'ımıza, Diyanetimize, Hüdayi Vakfı'na derinizi bağışladınız. Sizin kurbanla olan işiniz bitti. Ondan sonra bu kurum veya kuruluş bu deriyi ekonomik olarak değerlendirebilir, satabilir. Yine mesela gittiniz bir yetimhaneye et bağışladınız. İşte 4 tane, 5 tane büyükbaş hayvan kestiniz ve yetimhanedeki çocuklar yesinler diye oraya götürdünüz. Eti bağışladınız. Sizin kurbanla olan tasarrufunuz bitti. Ondan sonra o yetimhane o eti istediği gibi, dilediği gibi değerlendirebilir. Yani burada efendim illa bunu siz tüketeceksiniz, öyle bir şey söz konusu olmaz. Efendim pirince ihtiyacı varsa pirinçle mübadele edebilir. Başka bir şeye ihtiyacı varsa başka bir şeyle de mübadele edebilir. Ama şunun altını çizerek söylemek lazım gelir ki kurbanın eti neyse derisi de odur, tırnağı da odur. Binaenaleyh etini satmak olmaz, derisini satabilirsin denmez. Kurbanın hiçbir şeyini kurbanı kesen kişi satamaz. Kurbanı kesen kişi veya kimin adına kesiliyorsa o satamaz. Ama siz kurbanınızı kestiniz, derisini bana bağışladınız. Ben de onu kuruttum ve seccade yaptım. Geldi biri, ya bu ne kadar güzel dedi, bana bunu verir misin? Senin elindeki tesbih de çok güzel, sen tesbihi ver, ben de seccadeyi vereyim dedim. Bu ayrı bir şey. Yani ikinci şahıslara intikal ettikten sonra artık o normal bir ticari... Yani...
Kişi deriyi satıp da aldığı parayı bir vakfa, bir camiye, bir şeye tasadduk etse o da mı olmaz?
Kurbanı kesen kişinin bu işlemlere girmesi doğru değil. Ama aynını bir yere evet. Vakfedebilir, bağışlayabilir, verebilir. Ama öyle bir yer yok veya taşıma imkanı yok. Orada tüccar gelmiş, efendim kamyonunu koymuş, satın alıyor. Çöpe gideceğine veya bedava vereceğine tüccara. Der ki kardeşim işte 300 lira 500 lira neyse ver, onu da fakir fukaraya tasadduk eder veya bir kuruma kuruluşa fakir fukaraya harcanmak üzere devreder.
Hocam son olarak şunu soralım. Kurban kesildikten sonra çıkan et ile ilgili yorum yapmanın hükmü nedir diye sorulmuş. Yani şu kadar az çıktı çok çıktı işte gibi yorumlar yapılıyor.
Şimdi bu tabii niyete göre değişecek olan bir şeydir. Efendim çıkan etle ilgili azdır çoktur muhabbetini yapmak doğru bir şey değil. Ama eğer kişi aldatıldığını düşünüyorsa, kandırıldığını düşünüyorsa, efendim kurban etidir, bu mesele tartışma konusu yapılmaz diye de kimsenin kimseyi baskılamaya, zorbalamaya da hakkı yok. Hakikaten efendim bir bedel ödemişsiniz ve takriben şu keyfiyette gelir denilmiş. Siz de bakıyorsunuz ki burada bir aldatma var, bir kandırma var. Bu bir dava konusu yapılabilir. Ama efendim seninki 3 kilo fazlaydı, benimki 4 kilo. Yani aynı hayvanın hisselerini paylaşmışsak burada eşitliği sağlamak lazım. Bu eşitliği sağlamak da dini bir vazifemiz, dini bir görevimiz. Ama biri A hayvanına ortak olmuş, öbürü B hayvanına ortak olmuş. Niye seninki çok, benimki az, niye seninki daha kırmızı, benimki biraz daha soluk diye bu tartışmaları yapmak ibadetin ruhuyla bağdaşmaz. Ama bir aldatılma, bir kandırılma, bir hileli durum varsa kişinin hakkını araması, o da dinimizin ona yüklediği bir vazife. Bu meselede de kardeşim sen kurbanın niye böyle teferruatına giriyorsun, kestin işte Allah kabul etsin türünden zorbalanması da doğru olmaz.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki programın böylece sonuna ermiş olduk. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.